bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Gizli Sırlar Öğretisi Ergun Can'dan Sınır Ötesi Yayınları 3. Baskı Ocak 2000 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülay Kışlalı. Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D'de yayınlanan Sınır Ötesi programının yapımcısı gazeteci Ergun Candan'ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurt dışındaki 200'ü aşkın bilimsel merkezlerle kurulan irtibatların sonucunda elde edilen bilgilere dayanır. Atatürk'ün dinler tarihine ışık tutan, şok yaratan araştırması. 21. yüzyılın kıyameti. Tarikatların ilk ortaya çıkışı. Günümüzdeki tarikat dejenerasyonu. Atatürk'ün tarikatları kapatış sebepleri. Cennet ve cehennem neyi anlatır? Lanetli kitaplar. Uzaylı tanrılar ve gizemli haritalar. Afrika'daki korkunç sır. Bozkurt mu, gök kurt mu? İnsanlığın gizli kökeni. Adem uzaydan mı geldi? Hallacı Mansur niçin katledildi? 2000 yıldır saklanan sırlar. Batıni ve tasavvufi, sufi çalışmalarının ortaya çıkışı. İslam ezoterizmi. Gizli tarikatlar. Doğu gizemleri. Atlantisli bilgeler ve Mısır'ın sırları. Yılan oğulları, tanrı oğulları. Büyünün etnolojik gerçeği. Eski Mısır ve Tibet mabetlerinde saklanan sırlar. Gizli yeraltı merkezleri, parapsikoloji, ölüm ve ölüm ötesi, insanların dünü, bugünü ve geleceği, dinler, mitoslar, sırlar. Bu kitabın hazırlanmasında şu anda Anıtkabir kitaplığında saklanan ve kamuoyuna açıklanmayan Atatürk'ün dinler tarihine ışık tutan araştırması öncülük etmiştir. Sunuş. Bilinenle iş bitince gözler gökyüzüne çevrilir ve gerçekler gökyüzü gibidir. Bulutlar onu saklayamaz. Her şey 1979 yılında başladı. Dört arkadaş bir odada oturuyorduk. Birden kendi kendime kapılar açılıp kapanmaya, camlar kendi kendine patlamaya başladı. Korku filmlerinde izlediklerimiz gözlerimizin önüne, meydana gelmeye başlamıştı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu diyebilirim. Bir anda kendimi parapsikoloji araştırmalarının içinde buldum. Açıklanamayan gizemli olaylar, uzaylılar ve uçan daireler derken önümde uzanan araştırma sahası her geçen gün biraz daha genişliyordu. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş ne kadar din varsa hepsini yıllar süren bir çalışmayla teker teker daha sonra da uzun bir süre karşılaştırmalı olarak inceledim. Sonra tüm felsefeleri. Yurt dışındaki üniversitelerde incelenmekte olan parapsikoloji ve diğer konular hakkında daha geniş bilgi edinebilmek için çeşitli ülkelerde çalışmalarını sürdüren bilim adamlarıyla görüşmeye başladım. Hiç ummadığım bir yerde, hiç ummadığım bir zamanda tanıdığım çok özel birinden bazı bilgiler aldım. Bu bilgilerin doğruluklarını tüm araştırmalarım boyunca teyit ettim. Gizli Sırlar Öğretisi. 1960'da Dr. Bedri Ruselman tarafından kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin yönetim kurulunda 1987-1993 yılları arasında öğretim ve eğitim sorumlusu olarak çalıştım. Üniversitelerde ve Anadolu'nun çeşitli illerinde konferanslar verdim. Bu süre içinde yurt dışında yayınlanan bazı önemli kitapları derneğin yayın organı olan Ruh ve Madde'den yayınladık. Daha sonra derneğin çalışmalarında baş gösteren yanlış uygulamalardan dolayı büyük bir grup olarak dernekten ayrıldık. Bu ayrılıştan sonra da dernek faaliyetlerine son vererek kalan kısıtlı üyeleriyle Bil Yay Vakfı adına dönüştü. Ruh ve Madde Yayınları da bu vakfın bünyesine alındı. 1979 yılında başladığım araştırmalarımı dernekten ayrıldıktan sonra 1993'te 2 yıl süreyle Milliyet Gazetesi'nin radyosu Radyo Kulüp'te Sınır Ödesi adı altında hazırladığım programla dinleyicilerimle paylaştım. Daha sonra Kanal D'de aynı isimli bir program hazırladım. Posta Gazetesi'nde Türkiye'de ilk kez Bilinmeyenlerle ilgili Gizemler Dünyası adında bir gazete çıkarttım. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdım. Bu kitapla birlikte 19 yıllık araştırmalarımın sonuçlarını ilk kez bir kitap vasıtasıyla sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Az sonra okumaya başlayacağınız bu kitabın içinde karşılaşacaklarınızı kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır ön yargısıyla ele almamanızı özellikle rica ediyorum. Kararınız ne olursa olsun mutlaka araştırmaya dayanan bir düşüncenin sonucu olsun. Konuşan bir Türkiye. Evet, bunu çoğumuz istiyoruz ama konuşan bir Türkiye'nin oluşabilmesi için gerekli olan şartları çoğumuz yerine getirmiyoruz. Okumuyoruz, araştırmıyoruz, bildiklerimizle yetiniyoruz. Tabulardan sıyrılarak özgürce kendimizi araştırmacı ruhuna teslim etmiyoruz. Böyle olunca da konuşan Türkiye'nin oluşmasına hiçbir katkıda bulunamıyoruz. Müslüman olduğunuzu iddia ediyoruz. Ama bir kerecik bile inanmış olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesini okumuyoruz, okumuyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle yetiniyoruz ve bütün bu olup bitenlerin de birilerinin işine geldiğini anlamıyoruz. İnsanoğlu böyle koşa koşa nereye gitmektedir? İnsanın kaderi eserleriyle birlikte hiçlikte, unutulmuşlukta eriyip gitmek midir? Dünyada yaşamın gayesi nedir? Ben kimim? Yaşam talihin bir cilvesi ve rastlantıların bir sonucu mudur? Varoluşun sırrı nedir? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Fakat bu ilk sorularda bile insanoğlunun büyük bir bilmeceyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır. İtiraf etmek gerekir ki aslında bu sorular günümüzde pek fazla düşünülmemektedir. Çünkü hakim olan güç bizden böyle bir şey yapmamızı istemiyor. Hayat gailesi adını verdiğimiz bu yaşam çarkına kendimize öyle bir kaptırmış gidiyoruz ki bu hengamede bu tür sorunlar çoğunlukla aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ara sıra bu soruları kendimize sorduğumuzda ise haklı olarak hiçbir cevap bulamıyoruz. Klasik anlayışlarımız ve klasik inançlarımız bize yeterli olmuyor. Öyle bir dejenerasyonun içine gömülmüşüz ki kardeşlik kavramı diye dillerden düşürmediğimiz o sözcük, kalplerimizden ziyade sahte nutuklarımızda yer almaktan öteye geçememiştir. İhtiraslar sadece günlük yaşamın içinde değil, mabetlerde bile kendini gösterir olmuştur. Çünkü otomatik yaşamın kolaylığı bizlere aşılanmış durumdadır. Şöyle bir benzetme yapacak olursak, ışık selinin ortasında ışıktan habersiz kalan körler gibi, bizlerin de harikalar okyanusunun ortasında bu harikalardan habersiz yaşayıp gitmekte olduğumuzu söyleyebilirim. Neden mi? Nedenini başta söylemiştim. Okumuyoruz, araştırmıyoruz ve hep aynı şekilde düşünme alışkanlığımızı terk edemiyoruz. Böyle olunca da gerçeklerle temas edemiyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çelişkileri cevaplayabilmek için biraz cesaret gerektiği ortadadır. Her şeyden önce kendi geçmişinden korkmayan bir uygarlık düzeyinin ya da bir bilimsel zihniyetin egemen olacağı günlerin gelmesini sadece oturduğumuz yerde beklemek yerine sizleri araştırmaya, okumaya, düşünmeye, düşüncelerimizi özgürce dile getirmeye ve çelişkilerin üzerine cesaretle gitmeye davet ediyorum. Bugün bilinmeyen yarın bilinecektir. Ancak bugün bildiklerimizle yetindiğimiz sürece gelecekteki geleceği yakalayabilme şansımızın da hiçbir zaman mümkün olmayacağını unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki günümüzdeki tüm yenilikler geçmişin sağladığı olanakları yeterli görmeyen ve sürekli gözlerini geleceğin sonsuz imkanlarına çevirmiş olan atılımcı, araştırıcı ve ilerici aydınlar tarafından gerçekleştirebilmiştir. İnsanların büyük bir çoğunluğu nehrin kıyısında bir aşağı bir yukarı koşuşur durur. Oysa ki nehrin karşısına geçen için ıstırap yoktur. Evet, böyle demişti yüzlerce yıl önce Buda. Peki ama nehrin öte yakasına nasıl geçeceğiz? Bunun tek bir cevabı var, araştırarak. Evet, sadece araştırarak. Aradığımız gerçeklere ulaşabilmek için tek bir altın anahtarınız var. Araştırmacı bir ruha kendimizi teslim etmek. Peki ama nereden başlayacağız? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ne kadar ileriye gidebilmek istiyorsak, o kadar geçmişe geri dönme mecburiyeti vardır. O zaman aradığımız sırların büyük bir bölümünün geçmişte gizli olduğunu görmemiz mümkün olacaktır. Aradığımız gerçekler, aradığımız sırlar tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanır. Bu sırlar tarihin karanlık kalmış noktalarında gizlidir. Örneğin mitolojilerde, eski uygarlıkların geleneksel kültürlerinde, felsefi çalışmalarında, mabetlerinde, gizli öğretilerinde. Mitolojiler insanlığın yüzyıllarca süren gerçeği aramasının ve bu gerçeklerle karşılaşanların sembollerle bunu diğer insanlara anlatmasından doğan hikayelerdir. Ama o bildiğimiz hayali hikayelerden değil. İçindeki bilgelik izlerini takip edenlere ifade ettikleri gerçekleri anlatabilmek için sessizce durup beklemektedirler. Hem de binlerce yıldır. Bazı gerçekleri öğrenmeye karar vermiş birinin başvuracağı en önemli kaynaklardan biri mitolojilerdir. Hadi, şimdi binlerce yıl geriye doğru gitmeye başlayalım ve insanlığın bitip tükenmeyen bilgelik arayışının izlerini birlikte takip etmeye çalışalım. Bu öyle bir yoldur ki kimine karanlık, kimine alaca aydınlık, kimine ise apaydınlıktır. Bu insanlığın bitip tükenmeyen bilgelik aşkının öyküsüdür. Işık ve sevgiyle. Önemli not. Işık ve sevgiyle radyo kulüpte yaptığım program sırasında dinleyicilerimizle birlikte kullanmış olduğumuz bir slogandır. Nurculuk tarikatının kullandığı ışık sözüyle uzaktan yakından bir ilgisi ve irtibatı yoktur. Birinci bölüm. Sırlar öğretisine giriş. Tep veya Memphis mabetlerinin kapısını çalan yabancıyı mabedin hizmetkarları karşılarlar ve onu alıp iç avlunun dev sütunlu giriş bölümüne götürürlerdi. Bu sütunlar kudretleriyle ve saflıklarıyla Osiris mabedini ayakta tutan dev lotüsleri andırmaktaydı. Bir müddet sonra yanına yaklaşan baş rahibin yüz hatlarındaki haşmet ve sükunet, esrarengiz bir görünüm arz eden ama içsel bir ışıkla parlayan o gözler hevesli yabancıyı kaygılandırmaya yetip de artardı bile. Osiris rahibi ona doğum yeri, ailesi ve daha önce eğitim gördüğü mabetler hakkında çeşitli sorular yöneltip kısa bir sınavdan geçirirdi. Baş rahip yabancının sırlar öğretisine katılmaya layık olmadığı sonucuna varırsa kendisine sessiz fakat kararlı bir tavırla kapıyı gösterirdi. Ama mabede girmeye hevesli bu yabancı da samimi bir gerçeği arama arzusunun bulunduğunu saptamışsa o zaman kendisini izlemesini söylerdi. İç avludan geçip her iki yanı kayalık olan dikili taşlar ve sfenkslerle donatılmış bulunan üstü açık bir yolu izleyerek mabedin içlerine doğru ilerlerlerdi. Yollarını büyük bir kapı keser ve bu kapının önünde yabancıya dönen baş rahip, İşte derdi. Gizli öğretinin kapısı buradadır. Gizli yeraltı galerilerine açılan bu kapının hemen yanında elinde kapalı bir kitap bulunan ve yüzü peçeli meditasyon yapmakta olan bir Isis heykeli vardı. Heykelin altında şunlar yazılıydı. Benim peçemi hiçbir ölümlü kaldıramamıştır. Bu sözler yabancının cesaretini kıracak mıydı? Başrahip dikkatle yabancıyı inceler ve sözlerine devam ederdi. Yabancı, şu iki sütuna iyi bak. Kırmızı olan insanın Osiris'in ışığına doğru tırmanışını, Siyah olanı ise insanın madde içine hapsoluşunu sembolize etmektedir. Bizim bilimimize ulaşmayı hedefleyen kişi hayatını ortaya koyar. Zayıfların elde edeceği şey çıldırma ve ölümdür. Güçlüleri bekleyen nimet ise hayat ve ölümsüzlüktür. Bu kapıdan nice ihtiyatsız kişi içeri girmiş fakat hiçbiri dışarıya canlı çıkamamıştır. Burası gözüpekleri ortaya çıkartan bir uçurumdur. Bu yüzden iyice düşün, taşın ve karşılaşacağın tehlikeleri göz önüne getir. Cesaret edemiyorsan denemekten vazgeç. Eğer bu kapının gerisinde seni bekleyen zorlu deneylere karşı gereken iç gücüne sahip değilsen, yol yakınken geri dön. Bu kapı üzerine bir kez kapandı mı bir daha açılmaz, geri dönüş yoktur. Aday, isteğinde ısrar ederse başrahip onu yardımcılarına teslim ederdi. Bir hafta süreyle yeni aday en yorucu pis işlerde çalıştırılırdı. Bu sürenin sonunda yardımcı rahipler adayı alıp deneylerin başlayacağı kapıdan içeri alırlardı. İlk olarak loş bir hole getirilirdi. Holün her iki yanında insan vücutlu aslan başlı heykeller, boğa ve yılan görüntülerinin bulunduğu kabartma resimler vardı. Adaya hiçbir şey açıklanmadan holden geçirilip götürülürdü. Dehlizin sonunda adayı bir mumya ile bir iskelet beklerdi. Rahipler duvardaki karanlık bir dehlizi adaya göstererek, ''İşte dönüşü olmayan yol burada başlar. Eğer korkuyorsan içeri girmeden bizimle birlikte geri dönebilirsin. Çünkü çıkış kapısı hala açıktır. Lütfen iyi düşün.'' Piramitlerdeki Sırlar Bilgisi. Sırlar bilimini öğrenmek isteyen gençler, piramitlerde gerçekleştirilen özel eğitimlere çok ağır sınavlardan geçirildikten sonra alınırlardı. İşte bu kapıda söz konusu sınavların başlayacağı sınır çizgisiydi. Aday ya devam edecek ya da geri dönecekti. Birçok aday bu kapıdan içeri girmeye cesaret edememiştir. İçeri girenlerin de çok azı bu sınavlardan geçebilmiş ve sırlar bilgisini öğrenmeye hak kazanmışlardır. Adaylar rahiplerin büyük bir titizlikle hazırlamış oldukları binbir badireyi aşmak zorundaydılar. Adayın hevesini kırmak için rahipler ellerinden geleni yaparlardı. Bütün korkutucu ve dehşet verici sınavları kazanmak gibi olağanüstü başarı gösteren bir aday ise bitmez tükenmez bir eğitim programına tabi tutulurdu. Bu eğitimlerin süresi 20 ila 50 yıl arasında değişebilmekteydi. Bu inanılmaz eğitimin sonunda sırlar bilimini öğrenen adaylardan her biri Osiris rahibi olma hakkını elde ederlerdi. Bunlardan bir kısmı geldikleri memleketlerine geri dönerler, bir kısmı ise mabette öğretmen olarak kalırlardı. Piramitlerin içinde gizli bir eğitimden geçen bu rahipler arasında bizim yakından tanıdığımız isimler de bulunmaktaydı. Hazreti Musa, Herodot, Fisagor, Eflatun, Orfe bu özel eğitimden geçenlerden sadece birkaç tanesiydi. Mısır'ın Kutsal Emaneti. Atlantis'ten Mısır'a gelmiş olan sırlar bilgisinin esasları hiçbir zaman halka yayılmadı. Mabetlerin, piramitlerin kalın duvarları arasında saklı kaldı. Halk bu esrarlı bilime korkuyla karışık bir saygı duydu. Fakat ona hiçbir zaman erişemedi. Atlantis'ten Mısır'a gelen bilgiler, rahiplerce büyük bir titizlikle korundu. Kutsal bir emanet olarak ilgi gördü ve ancak rahiplerin seçtikleri belirli sayıdaki kişilere bu sırlar açıklandı. Büyük bir özenle korunan bu sırlar neydi? Nasıl açıklanırdı? Mabetlerdeki akıllara durgunluk veren bu eğitime girmeden önce, bazı tarihi bilgilerimizi kısaca gözden geçirmekte fayda görüyorum. Daha sonra tekrar konumuza geri dönerek eski Mısır'daki eğitimin gizli yolunu izleyerek Osiris mabetlerindeki o esrarlı güneşin ışığını yeniden canlandırmaya çalışacağız. Gizemli Mısır. İnisiyeler için bir zamanlar tabiatın derinliklerini ve gök kubbeyi aydınlatmış olan Osiris ışığı terk edilmiş mabetlerde bugün artık tamamen sönmüş durumdadır. Ey Mısır, gelecek kuşaklara senden hatıra olarak sadece inanılmaz masallar kalacak ve seninle ilgili olarak geriye taşlara oyulmuş kelimelerden başka bir şey kalmayacaktır. Ancak bunlar bile yüzyıllar boyunca seni ölümsüzleştirmeye yetecektir diyen Hermes'in sözleri artık günümüzde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Eski uygarlıklarla ilgili günümüze kadar dünyanın dört bir köşesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, içinden çıkılması son derece zor olan Mısır gizemleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Mısır'la ilgili yazılan kitaplar, ortaya atılan teoriler günümüzde hala tartışılmaya devam etmektedir. Yurdumuzda da yayınlanan kitaplarda ilk olarak bu gizemli topluluğun Nil kıyılarına nereden gelmiş olabilecekleri üzerinde durulmuş olduğunu görüyoruz. Ancak bu bilmece bir türlü çözülememiştir. Sırlar Köprüsü. Dünya insanlığının tarihi gelişimi sadece belirli bir kesitten incelendiği takdirde, Mısır uygarlığı gibi bulunduğu çevrenin çok dışında özellikler gösteren bir topluluğun nereden geldiği sorusu kolay kolay cevap bulamayacaktır. Klasik anlayışların ötesine geçmeden bu ve bundan sonraki bilmeceleri çözebilmemiz mümkün değildir. Klasik arkeologlar ne derse desin eski Mısır uygarlığı geçmişten geleceğe uzanan sırlar köprüsüdür. Klasik tarihçiler Mısır uygarlığına 9000 yıllık bir geçmiş tanır. Yani M.Ö. 7000 yıllarına kadar. Mısır uygarlığını ilk kuranların ilkel balıkçılıkla uğraşan bir halk olduğu belirtilir. Buna karşılık Denderah mabedinin tavanındaki astronomik bilgilerin 90 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılmış durumdadır. Tarihin babası Herodot da vaktiyle Mısır rahiplerine şüpheyle bakmış ve inanmadığını belli etmişti. Ama Herodot, rahiplerin yaptığı hesaplar karşısında daha sonra hakkı teslim etmek zorunda kalmıştı. Zamanımızda Halikarnaslı Herodot'un eserlerine güvenilir. Zira o, gerçeklere her zaman bağlı kalmıştır. Bakın, Herodot bu konuda neler yazıyor. Bir Mısırlı rahip bana, bilmiş ol ki atalarımız zamanında güneş iki defa battığı yerden doğdu. Sonra aynı olay gene tersine cereyan etti, dedi. Mısırlı rahibin anlattığından şu sonuç çıkar. Demek ki eski çağlarda kutuplar yer değiştirirdi. Günümüzde yapılan jeolojik araştırmalar, Mısırlı rahibin Halikarnaslı Herodot'a söylemiş olduklarını doğruluyor. Yalnız olay için kesin bir tarih verilemiyor. Bununla beraber kutupların değişmesi olayının 10 bin yıldan çok daha eski bir tarihte meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yapılan son bilimsel araştırmalara göre, bugün kutupları teşkil eden alanlar çok eskiden dünyamızın tropikal bölgeleriydi. O zamanlar Avrupa metrelerce buz tabakası altındaydı. Jeoloji bilginleri bu gerçeği doğrulamaktadır. Şüphesiz Halikarnaslı büyük tarihçi Herodot çağında jeoloji adı altında bir bilim dalı yoktu. Ama buna karşılık tapınaklarda, piramitlerde bu konuda bilgi verecek pek çok eski tarihi arşivler vardı. Evet, tarih bir şeyler saklıyor ama ne? Biraz daha tarihin geçmiş dönemlerinde ilerlemeye devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Geçmiş neler saklıyor? Çok eski çağlardaki Mısır'ı düşünelim. Geçmişi şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Manzara tamamen değişmiştir. Çevre büyük bir denizle kaplıdır. Çöl yoktur artık.